Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda yanımda Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko var. Bir diğer adıyla da Dijital CEO. YouTube kanalı da var. Hemen aşağıdaki linkten YouTube kanalını ziyaret edip finansal konular hakkında, teknolojik konular hakkında oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Soner Bey ile beraber bugün finansal okuryazarlığı konuşacağız ki donanım haber kullanıcıları aslında finansal okuryazarlık konusuna aşinalar. Forumlarımızda özellikle ekonomik her konu, zamlar olsun, ekonomideki tablo olsun, veriler olsun çok fazla konuşulup trendlere girer her zaman Soner Bey.
Doğru. Benim de şöyle bir anım var. Ben sonuçta uzun yıllar bankalarda çalıştım ve yeni kart ürünleri lansmanlarında, kampanya ve promosyonlarda çalıştım. Şimdi böyle dönemlerde ilk tepkiyi biz donanım haber forumlarında görürdük. Yaptığımız bir kampanyanın olumlu yorumları ya da eleştirileri ya da boşlukları. Dolayısıyla donanım haber forum sayfaları her zaman 360 derece bir geri bildirim ortamıdır. O açıdan biliyorum. Umarım biz de bugün bizi izleyenlere katkıda bulunacak faydalı güzel şeyler paylaşırız.
Son dönemde YouTube'da da bakıyorum. Trend konulardan bir tanesi ekonomik konulardaki uzmanların çıkıp yorumları oluyor. Çünkü birçok ekonomik terim var. Bazı tablolar, veriler yayınlanıyor. İşte sanayi üretimindeki artış gösteriliyor, ihracattaki artış vesaire ama insanlar tam olarak bu tablolara baktıklarında bir anlam getiremeyebiliyorlar. Bir uzmanın onlara aslında olayı biraz daha sadeleştirip anlatması gerekiyor. O veri şu anlama geliyor, bu veri şu anlama geliyor diye. Siz genel olarak Türkiye geneline baktığınızda ekonomik okuryazarlığı nasıl görüyorsunuz? Bir uzmanın anlatması da ben görüyorum ki kimi zaman yetersiz gelebiliyor insanlara.
Şimdi aslında çok güzel bir yerden açtın konuyu. Biz belki bazı konularda fazla bilgi vererek dinleyenleri, izleyenleri, sokaktaki insanı özetle boğuyoruz. Bilgi bombardımanına tabi tutuyoruz. Bu söylediğin teknoloji sektöründe de var. Efendim finans endüstrisinde de var. Dolayısıyla finans sektörü Türkiye'de bireysel bankacılık dediğimiz tabirle yaklaşık 20-30 senedir sokağa indi. Ve biz o kadar çok şey bilgi bombardımanında bulunduk ki tabii doğal olarak insanlar da ya biz bankacı değiliz, banka değiliz, bu kadar şeyi öğrenmeyeceğiz dediler. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada aslında maalesef durum iyi değil, bu nedenle olsa gerek. Çünkü bugün elimizdeki bir araştırma var. Şuradan şöyle göstererek başlayalım. Gençlerle yapılmış bir çalışma. 15-24 yaş arası gençlerle ve gençlerin enflasyon, faiz, döviz gibi kavramları bile öğrenmediğini, bilmediğini gösteriyor ki bunlar sen de biliyorsun. Ekonomiyi bilmeyi değil bir tüketici olarak bile bilmemiz gereken en temel veriler.
Evet, bir vatandaşın takip etmesi gereken veriler. Çünkü direkt olarak ev ekonomisini de ilgilendiriyor. Bu verilerdeki düşüşler, artışlar.
Evet. Şimdi belki 15-24 yaş ev geçindirmiyor bu anlamda ama yarın geçindirecekler.
Evet.
Sonuçta bir öğrenci ekonomisi var. Dolayısıyla onların da enflasyon nedir? İşte geçen sene %8 el olan enflasyon bu sene %18 oldu. Neden? İşte döviz neler kapsar? Dövizdeki artışları nasıl yorumlamalıyım, okumalıyım? Efendim tasarrufum olursa bunu bankada nasıl değerlendirebilirim? Faiz alabilir miyim? Faizi aylık mı alıyorum, günlük mü, yıllık mı? Bunları bilmemizde fayda var. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada maalesef tablo çok iç açıcı değil. Ama işte bunu bir ortaya koymak ve biraz da açıkçası finansal okuryazarlık seviyesini iyileştirmek için işte sizlerle beraber bir araya geliyoruz.
Şimdi genel olarak insanlarda şöyle bir yanılma da oluyor. Mesela genç arkadaşlarımızda oluyor. Gidiyorlar öğrenci kredisi kullanıyorlar. Bu eğitimlerinde onlara katkı sağlıyor. İşte onu eğitim görmek için harcıyorlar ya da ihtiyaçlarını gideriyorlar ama sonrasında onu öderken zorlanabiliyorlar. Mesela geri ödemeyeceğini zanneden insanlar var. Krediyi bile aldığında
Doğru.
hani ne kadar bir faiz ödeyeceğini hiç hesaplamamış. Bir kitap yani oturup da acaba ben bunu ödeyebilir miyim diye bir plan yapmamış. Harcamış tüm parayı. Sonra ödemek zor geliyor. Ya da haksızlık gibi geliyor ödemek. Herhalde finansal okuryazarlık da bundan önüne geçer. Yani biraz mağduriyeti de engeller. Çünkü insanlara biraz şeyi öğretiyor. Şu faizle şu krediyi alırsan bak ileride şöyle bir ödeme yapman gerekecek. Ona göre harcamanı yap, ona göre bir düzenleme yap ki sonra mağdur olma. Kredi kartında da benzer şeyler görmüyor değiliz.
Aslında en çok kredi kartında görüyoruz bu söylediklerini. Kredi kartında çünkü ilk ürünle tanışanlar "Aa ne güzel alışveriş yapıyorum." diyorlar ama ödeme konusunu hiç akıllarından bile geçirmiyorlar. Dolayısıyla maalesef bu böyle bir durum. Fakat finansal okuryazarlığa dair bir adım attığınızda bizim elimizdeki veriler şunu söylüyor. Eğer bir birey ilk 2 senesinde finansal enstrümanları kullanıp 2 senede bir sorun yaşamazsa, sınavı başarıyla geçerse bir daha hayatının geleceğinde hiçbir finansal sıkıntı yaşamıyor. Dolayısıyla finansal okuryazarlığın en önemli bölümü bu. İlk 2 sene çok kritik. Kredi aldıysa, kredi kartı aldıysa, bir hesap açtıysa zaten finans sektörüne hoş geldiniz terimlerle ve tecrübelerle karşılaşıyor. Ve o ilk 2 seneyi çok iyi geçirtmemiz lazım.
Peki genel olarak siz BKM olarak aslında hem kart kullanımı konusunda hem de bu teknolojiden insanlara tanıtılması konusunda oldukça etkin bir rol oynuyorsunuz. Mesela temassız kampanyanızı herhalde duymayan bir dönem kalmamıştı. Yani benim BKM'nin en etkin olduğu rollerden bir tanesi olarak aklımda kalan noktalardan biri. Finansal okuryazarlık konusunda özellikle gençler konusunda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
Şimdi neler yapıyoruz? Biz aslında her şey bir 10 sene önce yaklaşık başladı. Önce nakitsiz ekonomiye odaklandık ve Bye Bye Nakit isimli bir hesabımız ve hashtagimiz oldu. Önce dedik ki nakite bir güle güle diyelim. Sonra bunun üzerinden başta dijital ortamlarda olmak üzere web sitelerimiz, işte müziklerimiz, jingle'larımız, logolarımız, sosyal medya hesaplarımız falan Bye Bye Nakit. Bizim hatta genelde sosyal medyada BKM diye bir hesaplamazsınız. Bye Bye Nakit'tir kullandığımız hesap adlarımızda. Oradan ilerledik ve orada biz tavrımızı şöyle ortaya koyduk. Dedik ki nakite güle güle dersek kayıtlı ekonomiye geçeriz. Kayıtlı ekonomiye geçersek herkesin vergisini vermiş olmasını sağlarız. Böylece gayri safi milli hasıla düzgün hesaplanabilir. Böylece işsizlik azalır. Böylece adalet sağlanır gibi gibi gibi.
Mesela orada yanlış hatırlamıyorsam banka kartlarının da aslında kredi kartı gibi her yerde geçerli olduğunda üstüne fazlaca durdunuz. Yani aslında biz cebimizdeki parayı da harcayabiliyorduk. İlla kredi kartı kullanmamıza gerek yok.
Çünkü işte az evvel konuştuğumuz gibi finansal okuryazarlık az olunca şehir efsaneleri ortaya çıkıyor. Banka kartları eskiden sadece ATM'den para çekmek için kullanılır diye bilinirdi. Temassız kartlarla ilgili işte sen de biliyorsun yakın zamanlarda ara ara viral oluyor.
Hırsızlık yapılıyor diye.
Evet, cebinizden gelirim okutabilirim. Okutamazsın arkadaş. Okuttuğun zaman zaten o terminal bir kere bağırıyor. İkincisi ekstrene yansıyor. Üçüncüsü o terminal hiç kimseye öyle yoldan geçene verilmiyor. Dolayısıyla böyle ama ilgi çeken şeyler var. İşte bunları değiştirmemiz lazımdı. Sen de söylediğin gibi biz ilk önce şunu söyledik. Önce bir nakite bay bay diyelim. İkincisi banka kartlarıyla alışveriş yapabilirsiniz. Onlar sadece ATM'de geçmez. Üçüncüsü kredi kartı bir ödeme aracıdır. Kredi kullanma aracı değildir dedik. Dördüncüsü nakit temassızla daha hızlı hijyen alışveriş yapabilirsiniz dedik. Çünkü gerçekten temassız ödeme hem kasa sürecini hızlandırıyor hem de kasiyere kartı vermekten sizi kurtardığı için de gayet temiz ve hijyenik bir ödeme. İşte bütün bunları aslında çok temelmiş, basitmiş gibi görünse de toplumda bilinmeyen bazı şeyleri hep doğru yerine koymak için çabalarımızı gösterdik. Şimdi bir adım daha öteye geliyoruz. Bu çalışmamız çok yeni. 2018 yılında yaptık ve bir resim çektik. Dedik ki 15 ila 24 yaş arasında ne sorunlar var ve biz ne yapabiliriz? Gördüğümüz bu seferki sorunların en temel başında az evvel söylediğimiz terminolojinin yanı sıra bir bütçe yapmayı da sevmiyoruz.
Evet, planlı gitme değil mi?
Evet. İki, tasarruf alışkanlığımız yok. Şimdi bunlar çok kritik, insanın ömrü boyunca ihtiyacı olan bir şey. Sonuçta bütçe yaparsanız tasarruf da yaparsınız. Bütçe yaparsanız tüketimi kısarsınız.
Ya ben kendimden örnek vereyim tasarruf konusunda. Ben eşimle tanıştığımda, şu anki eşimle, o zaman işte daha beraber ilk tanışıklıklar var filan. Evlilik yoluna geçtiğimizde tabii şeyler konuşulmaya başlıyor mesela birikiminle vesaire tarzında. Eşimin o zaman benden maaşı biraz daha düşük ama yaptığı birikim benimkinin 10 katıydı. Sonra ben anladım ki ben tasarruf ve birikim konusunda hiçbir şey bilmeyen bir adamım. Ve onun önerileriyle birikim yapmaya başladım ki sonra gördüm para biriktirmek de kolay aslında, zor bir şey değil.
Bravo. Kadınlar bu konuda bizden daha iyiler.
Daha iyiler.
Erkeklerden daha iyiler. Çünkü gerçekten bizler bazen böyle bütçe yapmak konusunda da uzak durduğumuz için harcamalarda da daha hesapsız davranıyoruz.
Öyle gerçekten.
Gerçekten bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını düşünmeden dürtüsel tüketimler yapabiliyoruz. Dolayısıyla hani bizim burada vermek istediğimiz şey bugünün gençleri, yarının büyükleri. Onlara şimdiden bir kere bir bütçe yapmak, eline bir kağıt kalem almak ya da Excel'de bir tablosunu yapıp oraya efendim gelirini ve giderini işlemek. Bu az olabilir. Gençler bana bazen kızıyorlar. Bizim gelirimiz bu kadar azken neyin bütçesini, neyin tasarrufunu yapalım? Ben de diyorum ki ya 1 lira bile, günde 1 lira bile bir tasarruftur. Yani hatta kahve örneği veriyorum. Bugünlerde kahve zincirlerinde ortalama kahveler 7 lira.
Evet.
Diyorum ki arkadaş 7 liraya iki arkadaş küçük boy kahve içeceğinize 8 lira verin, bir tane orta boy alın. İkiye bölün.
Evet.
İkinci bardağı bedava veriyorlar. İkiniz de kahve için. Üstelik de 7 artı 7 14 lira karşılığında 8 lira. 6 lira cebinizde kaldı. 3 lira 3 lira bölüşün. Her gün bir kahveyi bölüşseniz 3 lira tasarrufunuz var. Her gün 3 lira tasarruf etsen ayda yapar 90 lira.
Evet, doğru.
Yani ben böyle biraz polyannacılık oynuyor gibi görünüyorum ama biz de bugünlere böyle geldik açıkçası. Ben hala bu arada itiraf edeyim. Eşimle akşam kahvesine sokağa çıkarım düzenli olarak. Hala ikimizin de böyle sen ayrı al ben ayrı demem. Hep onun gözünün içine bakarım. Sen ne içiyorsun, ben de ondan içeyim de beraber. Ha bu bence cimrilik algılanacak bir şey değil. Sonuçta bir keyif, bir hayatı paylaşıyorsunuz. Bence tutumlu olmak, tasarruf etmek ve geleceği planlamakla ilgili bir şey. İşte aslında burada da yaptığımız o. Bu araştırmanın üstüne bir de biz Geleceğe Yatırım diye bir kitap organize ettik. Yazarlarına burada huzurlarınızda teşekkür edelim. Araştırmamızı Doktor Fatoş Karahasan yaptı. Bu Geleceğe Yatırım kitabını da Atilla Köksal ve Hakan Osmanoğlu yaptı. İkisi de iki eserimizin yazarları da aslında tamamen kendi özverili katkılarıyla karşılıksız olarak yaptığı çalışmaları bizimle paylaştılar. Bu paylaşım ekonomisi böyle bir şey işte. Şimdi birileri bir şey yapınca biz de bunu paylaşmakla katkıda bulunuyoruz aslında. Şimdi bu insanlar bir emek koymuşlar, çaba koymuşlar. Bir telif hakkı ve gelir beklemiyorlar.
Çok önemli bir şey.
Vallahi öyle.
Evet.
Şimdi bu eserler önümüze geldiği zaman kayıtsız kalamadık biz de. Dedik ki o zaman biz de bunu paylaşırız. Nasıl paylaşırız? İşte bunları web'e koyduk. Web'de bizim yaklaşık 20 tane yakın dijital yayınımız oldu. Yakında yayıncılığa gireceğiz ama girmeyelim istiyoruz.
Ben de biraz evvel onu söyleyecektim aslında. BKM'nin çok güzel kitapları var. Takip edilesi kitaplar. Blockchain mesela Türkiye'de daha yeni yeni duyulurken sizin blockchain'i baştan sona anlatan bir kitap yayınınız var ki o da ücretsiz olarak temin edilebiliyor şu anda.
Evet, bu videomuzun da altına linkini
tabii
koyalım istersen. Sonuçta Blockchain 101'den itibaren bu kitaplarda araştırma da dahil olmak üzere biz bütün eserleri paylaşmaya gönüllüyüz. Hatta bizi izleyenler arasında topluma faydalı eserleri olduğunu ve paylaşmak isteyenler olursa da onlara da kapımız açık. Bizim amacımız paylaşmak, bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Burada da yine yaptığımız şey, madem Türkiye'de bir finansal okuryazarlık boşluğu, eksikliği var, bunu bir adresleyelim, bir çözüm üretelim. Gençler demesin ki çok güzel konuşuyorsunuz da ne yapacağız demesinler.
Evet, doğru.
Gitsinler.
Bir başlangıç var yani.
Evet, bu kitabı 1 liralık bir bağışla indirebiliyorlar. PDF olarak tabletlerinde, bilgisayarlarında.
Bu arada bağışı da istediğiniz yere yapıyorsunuz. Tek bir seçenek yok. BKM'nin uygulamasını indirin derim ben, BKM Express.
Evet.
Bağış konusunda herhalde en pratik yol şu anda.
Doğru. Bir dokunmayla bağış yapabiliyorlar. 26 tane sivil toplum kuruluşu var. Ve hepsi de açık, şeffaf, güvenilir kuruluşlar. Dolayısıyla biz hayatı oraya bağışladık. Bağışı açmışken söyleyeyim, bugünlerde beni en çok keyiflendiren şey bu bağış işini biz böyle ufak ufak kitaba bağış, çaya bağış, kahveye bağış derken son 3 senede 300 bin bağışı bulmuşuz.
O inanılmaz güzel bir rakam.
6 milyon TL'den fazla bağış toplamışız.
Çılgın bir rakam.
Gerçekten
evet.
Öyle.
Küçük tasarrufların neye denk geldiğini görüyorsunuz. 1 lira 2 lira derken toplanınca bunlar büyük rakamlar yapıyor.
Gerçekten öyle. Bu kitapları 1 lira bağış alabilirsiniz derken dediğin gibi alışkanlık yapıyor o. Çünkü bir dokunmayla veya bir şifreyle hemen bağış yapılabiliyor.
Ben bir şey fark ettim. Hani konumuzun burada kısa bir not düşeyim. Mesela Garanti Bankası'nın uygulaması üstünden bağış yapayım dedim. cep telefonu uygulamasından bağış yaptırmadı. İlla web'e yönlendirdi. Ama BKM Express'in uygulaması bunu sağlıyor. Demek ki orada da bir fark var yani diğerleri arasında. Bu güzel bir şey.
Bazı
hemen
storelar,
aklıma siz geldiniz.
Eksik olma. Bazı storelar güvenlik nedeniyle app'in içerisinde yaptırmayıp dışarı web'e çıkarıyor. Dolayısıyla markaları söylemeyeyim ama bir tanesi yaptırıyor, bir tanesi yaptırmıyor.
Anladım, evet.
Oradan dolayı bir kısıt olabilir. Biz burada da kitabımıza dönersek hani gördüğün gibi çok temel şeyler, önce geçmişten başlayıp efendim neden tasarruf, nasıl tasarruf, yatırım nedir, borsa nedir, bireysel emeklilik nedir? Mesela bireysel emeklilik bence gençler için önemli bir başlangıç noktası.
Bireysel emeklilikte bana sorarsanız gerçekten bu tip kitaplar, yayınlar çok önemli. Mesela orada seçtiğiniz bu fonlar sizin birikiminizi o kadar fazla etkiliyorlar ki.
Çok.
Benim bireysel emekliliğimde ben çok garantici davranmıştım ve
sağlamcı.
Ya belli bir senenin sonunda yatırdığım kadar vardı neredeyse. Yani bir şey yoktu. Eşimin fonunda, gerçi eşim de benim finansal okuryazar olarak bayağı iyiymiş demek ki. Mesela kazanım olarak hep şey söyler, bireysel emeklilik iyi ki var, bu sistem çok yararlı. Ben de hep tersini söylüyorum, hiçbir yararı yok, bana bir yarar getirmedi. Onun birikimleri çok arttı mesela.
İşte senin gibiler yüzünden şimdi yapay zeka olan fon yöneticileri çıktı.
Bana ancak öyle bir şey lazım. Evet. Ya da işte eşimi koyacağım bütün hesapların başına, yönetecek.
Bence dediğim gibi bak hep bütün yollar kadınlara çıkıyor.
Öyle gerçekten.
Kadınlar bu konuda bizden iyi. Ben yıllar önce ev ekonomisini, bütçesini eşime emanet ederek huzura erdim. Şu anda benim cebimde sadece birkaç tane kart ve anca günlük işlemlerimi görebileceğim kadar küçücük de bir nakit param var. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum.
Rahat
çok huzurluyum,
evet.
Yani.
İşinize odaklanıyorsunuz, evet, böylece. Evet, parasal düşünceler yok. Şimdi o zaman bir daha özetlemek gerekirse aşağıdaki linkten bu kitaba gitmek için yolu görebiliyorlar. Ve evet. 1 liralık bağış sadece. İstedikleri kurumu 26 tane sivil toplum kuruluşu arasından birini seçip bağış yaptıklarını dijital olarak edinebiliyorlar. Hem böylece aslında çevreyi de korumuş oluyorsunuz.
Evet.
Yani bir ağaç kesilmesine gerek kalmıyor, kağıt harcanmıyor.
Biz bugün programa birer tane örnek getirdik ama sizlere kitap değil dijitalini öneriyoruz.
Evet.
Bunlardan arkadaşlarımız, işte üniversiteye giden öğrenciler varsa inanın ödevler çıkarabilirsiniz, tezler üretebilirsiniz.
Sonuçta bir araştırma var burada, Türkiye
genelinde yapılmış. Bir
araştırma var. Evet.
Ben geçen ay ilk defa bir şeyle karşılaştım. Çok mutlu oldum tabii. Bizim kart markamız Troy, biliyorsunuz.
Evet.
Efendim benim de bak bugün bileğimde bilekliğim geldi.
Gördüm, evet.
Bu bileklik de bu arada
NFC mi?
NFC, hem kapı girişlerimizde hem de temassız ödemelerimizde kullandığımız bir bileklik.
Tek, yani BKM'nin ofisine gitme şansınız olsa bir gün orayı da çekmek lazım. Bütün ödeme yöntemlerine ait teknolojiler var orada. Her şeyi kullanıyorsunuz.
Bir gün birlikte çekelim.
Evet.
Sizi izleyenleri, Donanım Haber izleyicilerine paylaşalım. Şimdi Troy'la beraber biz bu tür inovasyonları daha çok yapar olduk. İşte artık eskisi gibi farklı yabancı markalara bakmadığımız için inovasyonlarımızda biz Android'de şunu mu yapalım, iOS'ta bunu mu yapalım, işte uygulamanın içerisinden şunları mı yapalım. Bu tür şeyler artık daha esnek bir şekilde hızlı yapıyoruz. Özellikle gençlere de öğrencilere Troy'u tavsiye ediyoruz. Çünkü Troy'da biz daha gelir seviyesi kısıtlı ama efendim ön dolumlu kartlar veriyoruz. Oyun kartları olarak çokça kullanılıyor mesela. Onun için web sitemize bir bakarlarsa buradan da sanıyorum kendilerine güzel fırsatlar yakalarlar.
Soner Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler. Ayrıca gerçekten de yani başında bulunduğunuz kurumun bu kitap katkıları da çok büyük. Ben gönderdiğiniz kitapları da okuyorum. Sağ olsunlar, bize de paylaşıyorlar, en azından bir fikrimiz olsun nasıl bir kitap var, önerilecek mi önerilmeyecek mi diye. Hepsi de okumaya değer ve çok basit bir dilde anlatılmışlar. Hı hı. Bence önemli kısım o. Herkesin anlayacağı dilde anlatmaya çalışıyorsunuz her şeyi. Dediğim gibi aşağıda linkler var arkadaşlar. Mutlaka ziyaret edin. Bu çaba, bu aslında bütün her şey, buradaki emek bizler için. Yani başkası için değil. Finansal okuryazarlığı arttırırsanız eğer bu sizin yararınızda olacak. Ülke olarak da tabii ki daha sonrasında bunun tasarruf olarak yararlarını hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa artık izleyenlerimize buradan.
Çok güzel özetledin. Böylece Donanım Haber sayfalarında, forumlarında daha çok şikayet, sorun değil, daha çok olumlu paylaşım olur.
Değil mi? Olabilir öyle şeyler.
Arkadaşlar ben şöyle yaptım. Dünya turuna çıktım. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Şu sorunumu çözdüm diye güzel önerileriyle forum sayfalarında bizim finansal okuryazarlık çabalarımıza güzel örnekler isteyelim.
Umarız göreceğiz hepsini. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.